Ayrım 11.
Korporasyonların yetki ve fonksiyonları sorununa gelince bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir defa korporasyonların danışmanlık yetki ve fonksiyonları vardır. Ekonomik faaliyet alanlarına giren tüm sorunlarla ilgili olarak görüşlerini bildirmekle görevlidirler. İkinci olarak korporasyonların uzlaştırma yetkisi vardır. Korporasyonlar kolektif iş anlaşmazlıklarını çözmeye yetkilidir. Üçüncü olarak korporasyonların üretim faaliyetlerini koordine ve teşvik etme yetkileri de vardır. Dördüncü olarak korporasyonun kural koyma yetkisi vardır. Korporasyona ekonomik ilişkileri düzenlemek ve üretimin sıkı bir disiplin içinde gelişmesini sağlamak amacıyla kural koyma yetkisi verilmiştir. Bu şekilde üreticilere kendi temsilcileri aracılığı ile kendilerine uygulanacak kuralları yapma olanağı sağlanmak istenmiştir. Korporasyonun üretimin sıkı bir disiplin içinde yapılmasını sağlama konusunda sahip olduğu yetki, bu kuruluşun tüm üretim mekanizmasına hakim olması sonucunu doğurmaktadır. Örneğin korporasyonun üretim miktarını belirlemek, ham madde dağıtımını ve özel teşebbüsler arasındaki ilişkileri düzenleme, siparişleri işletmeler arasında dağıtmak, yeni işletmeler kurulmasını yasaklamak, tüketim sorunlarını çözümlemek, ücretleri ve fiyatları tespit etmek gibi geniş yetkilere ve imkanlara sahip olduğu görülmektedir. 1934 tarihli yasanın kendine verdiği yetkiye dayanarak hükümet başkanı yayınladığı kararnamelerle 22 korporasyonun kurulmasını sağlamıştır. Korporasyonların hepsinin ulusal karaktere sahip oldukları kabul edilmiştir. Yani her korporasyon ilgili olduğu alandaki ekonomik faaliyetin bütün ülke çapındaki uygulamasından sorumlu olacaktır. Hükümet başkanı korporasyonların başkanıdır. Korporasyonların genel kurulu ise işçi ve işveren sendikaları temsilcilerinden ve parti temsilcilerinden kurulu olacaktır. Korporatif ekonomi sisteminin niteliğini açıklayabilmek için çeşitli ve değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre korporatif ekonomi sistemi yeni bir sistem değildir ve üstelik sağlam ve güçlü bir temelden de yoksundur. Bu görüşün savunucularından bazılarına göre kooperatif ekonomi sistemi korporasyonlar örgütüyle merkantilist ekonomi sistemine ve bazılarına göre de nüfus ve tarım politikası ile fizyokratların ekonomi sistemine dönüşüne ifade eder. Bir diğer görüşe göre ise Mussolini Arias Spirito yazılışı MUSSOLINEI ARIAS SPIRITO Ferri yazılışı FERRI Charlie yazılışı CARLI Napoliton yazılışı NAPOLITANO gibi faşist korporatif ekonomi sistemini savunanlar bu görüşü ileri sürmüşlerdir. Korporatif ekonomi sistemi yepyeni bir ekonomik sistemdir. Buna göre merkantilistlerin ve fizyokratların savundukları ekonomi sisteminin hatalarını liberal ekonomi ortaya koymuştur. Sosyalizm ise liberalizmin hatalarını meydana çıkarmıştır. Korporatif ekonomi ise liberalizmin ve sosyalizmin eskimiş birer sistem olduklarını ortaya koymuş ve bu iki sistemin canlı, yaşayan yönlerini birleştirerek yepyeni bir sistem yaratmıştır. Mussolini de 14 Nisan 1933 tarihli konuşmasında İtalya'da korporatif ekonomi sisteminin kuruluş nedenlerini açıklarken bu görüşü açık ve kesin olarak savunmuştur. Mussolini 1922-1933 yılları arasında dünyayı saran ekonomik krizin kapitalist ekonomik sistemin yakılmak üzere olduğunu açıklayan bir kriz olduğunu ileri sürmüş ve kapitalist ekonomi sisteminin yerine üretimle tüketim mekanizmaları arasında denge kuracak yeni bir sistemin kurulacağını ve bunun da kooperatif ekonomi sistemi olacağını müjdelenmiştir. Mussolini bu konuşmasında kapitalist ekonomi sisteminin yıkılmasının önüne geçilemeyen bir sonuç olduğunu açıklamıştır. Çünkü Mussolini'ye göre ekonomik toplumlarda diğer toplumlar gibi doğup, büyüyüp sonra yıpranarak yıkılmaktadırlar. Kapitalist rejiminde 1856 Süveyş kanalının açılışına kadar gelişme devresini yaşadığını, 1879'da da duraklama devrine giren kapitalizmin 1918'den sonra da gerileme ve yıkılma dönemine girdiğini iddia etmiştir. Mussolini bu yıkılma döneminde kapitalizmin kendi kendine yetemediğini ve ayakta kalabilmesinin ancak devletin mali yardımıyla sağlandığını işaret etmiştir. Mussolini'ye göre devlet 24 saat ekonomik hayata müdahaleden vazgeçerse kapitalist ekonomi bütünüyle yıkılacaktır. Bu yıkılan kapitalist düzen yerine sosyalist bir düzenin kurulamayacağını iddia eden Mussolini, yeni ekonomik düzenin liberalizmin ve sosyalizmin bir sentezi olacağını savunmuştur. Başka bir görüşe göre de sosyalistler korporatif ekonomi sistemi reaksiyoner bir sistemdir. Çünkü korporatif ekonomi sisteminde işçi sınıfına antikapitalist bir hareketin gereksiz ve yersiz olduğu telkin edilmektedir. İşçi sınıfına hayat koşullarını düzeltmesi için tek olanak, tek yol olarak emek ile sermaye unsurlarının barış içinde devletin denetimi altında korporasyonlar içinde birleşmeleri gösterilmektedir. Bu bakımdan sosyalist düşünürler korporatif ekonomi sistemini sosyalist hareketin gelişmesi ve yayılması için tehlikeli görmekte ve korporatif ekonomi sistemini reaksiyoner olarak nitelendirmektedir. Diğer bir görüşe göre ise korporatif ekonomi sistemi devletçiliğin bir şeklidir. Korporatif ekonomi sisteminin sosyalizme yönelen bir ekonomi düzeni olduğunu iddia etmiştir. Bu sonuncu görüşe göre kooperatif sistemde uygulanan tek sendika sistemi, rejim düşmanlarının sendikalardan atılması, meslek kuruluşlarının devletin denetimi altında tutulması, devletin üretim mekanizması ve kredi sistemi üzerinde hakimiyet kurmuş olması gibi özellikler göz önünde tutulduğunda kooperatif ekonomi sistemi en aşırı sosyalistleri bile tatmin edecek bir sistem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu değişik ve çelişik görüşler arasından korporatif ekonomi sisteminin mahiyetini bu sistemin özellikleri üzerinde durarak açıklamak gerekir. Bilindiği gibi korporatif ekonomi sisteminin uygulayıcısı Mussolini bu sistemin liberal ve sosyalist sistemlerin canlı ve yaşayan taraflarını alarak bir sentez oluşturduğunu iddia etmiştir. Bunun için bu sistemin niteliğini belirlerken bu sistemi bir yandan liberal ekonomi diğer yandan sosyalist ekonomi sistemleriyle karşılaştırmak zorunluluğu vardır. Korporatif ekonomi sisteminin İtalya'daki uygulamasının taşıdığı özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Bir defa korporatif sistemin amacı üretimi artırmak ve ulus ekonomik yönden güçlü bir ulus yapmaktır. İkinci olarak korporatif ekonomi sistemi ekonomik güçler ve sosyal sınıflar arasında dayanışma, işbirliği esasına dayanmaktadır. Üçüncü olarak korporatif ekonomi sisteminde siyasal iktidar ekonomiye hakimdir ve bu hakimiyet korporasyonlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Şimdi bu noktalar üzerinde duralım. Bir defa korporatif ekonomi sisteminin ilk amacının bireyin refahını sağlamak değil, ulusun ekonomik gücünü artırmak olduğu kabul edilmiştir. Bu amacın gerçekleşmesiyle dolaylı bir şekilde bireyin refahının da sağlanacağı iddia edilmiştir. Çünkü kişinin ancak zengin ve güçlü bir ulusun üyesi olduğu zaman refaha kavuşabileceği ileri sürülmüştür. Soruna bu açıdan bakıldığında korporatif ekonomi sisteminin gerek liberalizm gerek sosyalizm ile çeliştiği görülür. Gerçekten Rocco ve Charlie gibi İtalyan milliyetçilerine göre liberal ve sosyalist ekonomi sistemleri birbirlerine zıt ilkelerden hareket etmelerine ve birbirlerine zıt metotlar kullanmalarına rağmen esasta aynı amaca yönelmişlerdir. Bu amaç bireyci bir nitelik taşımaktadır. Yani her iki sistemde de son amaç bireyin refahını sağlamaktır. Sosyalist ekonomi sisteminde bu amacı üretim araçlarının sosyalizasyonu ile ulaşılacağı ileri sürülmüş ama sonuçta liberal ekonomi sistemiyle birleşilmiştir. Önemli olan İtalyan milliyetçilerine göre kullanılan araçlar değil fakat doğrudan doğruya amacın kendisidir. Bunlara göre gerek liberalizmin gerek sosyalizmin dayandıkları ilkeler yanlıştır. Şöyle ki gerek liberal gerek sosyalist ekonomi sistemlerinde tüm sosyal faaliyetlerin amaçlarının birey olduğu noktası üzerinde durularak liberalizmde bireyin amaç ve aynı zamanda araç olduğu yani her şey birey için ve birey tarafından ilkesinin uygulandığı, sosyalizmde ise bireyin amaç, toplumun ise araç olduğu, her şey birey için ve her şey toplum tarafından ilkesinin uygulandığı belirtilmiştir. Liberalizmin güçlüleri koruyan bir bireycilik olduğu, buna karşılık da sosyalizmin güçsüzleri koruyan bireycilik demek olduğu söylenmiştir. Oysa korporatif ekonomi sistemi bu her iki sisteme de karşıdır. Çünkü faşist devlette ulus kendine özgü amaçları olan bir organizm olarak kabul edilmiştir. Ulusun bu amaçları bireylerin amaçlarının üstündür ve bireyler ulusun amaçlarının gerçekleştirilmesi için varlığı gerekli araçlardır. Gerek liberal devlet gerek sosyalizm bireyi ulusal toplumun dışında ele almışlardır. Bireyi soyut bir değer olarak ele alan liberal devlet, onun sosyal ortam ile bağlantılarını kesmiş, insanlığı bir bütün olarak değerlendiren sosyalizm ise bireyi uluslararası topluluğun bir üyesi olarak görmüştür. Oysa faşist devlet, bireyin ancak ulusal toplum içinde yaşayabileceğini ve bireyin değil fakat ulusun bir değer olduğunu kabul etmiştir. Korporatif ekonomi sisteminde sosyalist ekonomi sisteminin homo economics kavramı reddedilmiştir. Yazılışı HOMOECONOMICUS. Homo economics diye bir şey yoktur. Siyasal, ekonomik, sosyal yönleriyle, inançları, ulusal duygularıyla bir bütün olarak insan vardır. Liberal ekonomi sisteminde bireyin gelişmesini, maddi refahını dilediği gibi gerçekleştirebilmesi için devletin ekonomik hayata karışmaması istenmektedir. Sosyalist sistemde ise kişinin refah ve mutluluğunun sağlanması için devletin ekonomik hayata hakimiyeti zorunlu görülmektedir. Oysa korporatif ekonomi sisteminde devletin kişinin değil fakat ulusun ekonomik gücünü geliştirmek amacıyla ekonomik hayata müdahale etmesinin gerekli olduğu kabul edilmekte, bireylerin ancak güçlü ve zengin bir ulusun üyeleri oldukları zaman mutlu olabileceklerine inanılmaktadır. Her ne kadar İtalyan iş şartında madde 1 taksim 2, korporatif ekonomi sisteminin amaçlarından birinin de bireyin refahını sağlamak olduğu açıklanmış ise de bu amacın ulusun üstün amacı karşısında ikinci plana düştüğü de kabul edilmiştir. Ancak ulusun gücü ve zenginliği o ulusu meydana getiren bireylerin refah ve zenginliği ile bağlantılıdır. Çünkü bireyler ulusun üstün amaçlarına hizmet eden araçlardır ve onların refah derecelerinin yükselmesiyle ulusun amacını gerçekleştirme olanaklarının da o ölçüde artacağı şüphesizdir. Bireylerin ise ekonomik faaliyetlerde bulunurken çoğu zaman ulusal çıkarı değil fakat kendi çıkarlarını düşündükleri de bir gerçektir. İşte korporatif ekonomi sisteminde devletin kişilerin bu bencil eğilimlerini önleyeceği ve bunların ulusal çıkarlara hizmet etmelerini sağlayacak şekilde ekonomik hayatı düzenleyeceği ileri sürülmüştür. Bu bakımdan korporatif ekonomi sisteminde önemli olan kişilerde korporatif şuurun gelişmesini sağlamaktır. Yani kişilerin tüm faaliyetlerinde ulusal çıkarları düşünerek hareket etmelerini sağlayabilmek, kişiyi ulusal çıkarın kendi çıkarı olduğunu inandırabilmektir. Korporatif ekonomi sisteminin uygulamasının ortaya koyduğu ikinci özelliğinin sosyal sınıflar arası mücadele düşüncesinin reddi ve sınıflar arası dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledik. Korporatif ekonomi sistemi ekonomik hayatın temel unsurlarından olan sermaye ile emeğin birbirlerini tamamladıkları, biri olmadan diğerinin bir diğer taşımayacağı görüşünden hareket eder. Böyle olunca bu unsurların aralarında çatışmaya girmeden barış ve karşılıklı anlayış ve dayanış içinde yaşamaları gerektiğine inanılır. Korporatif ekonomide emek ve sermayenin eş derecede önemli ve değerli olduğu görüşü hakimdir. Liberal ekonomide emek unsurunun sermaye unsuruna ve sosyalist ekonomide ise sermaye unsurunun emek unsuruna tabi kılındığı belirtilerek, korporatif ekonomide gerek sermaye gerek emek unsurlarının devletin vesayeti altında ulusun refah ve mutluluğunun gerçekleştirilmesi için işbirliği yapacakları ileri sürülmüştür. Korporatif ekonomide sosyal bir gerçek olarak sınıf kavramının varlığı kabul edilmiştir. Ne var ki sosyalizmin ileri sürdüğü gibi sınıflar arasında mücadelenin değil, iş ve güç birliğinin hakim olacağı savunulmuştur. Gerçekten de faşist devlette devletin görevi sınıf mücadelesine son vermektir. Fakat devlet bu görevini sosyalist sistemin öngördüğü biçimde işçi sınıfına üstünlük sağlayarak ve siyasal iktidarı işçi sınıfına vererek gerçekleştirmeyecektir. Devlet bu görevini faşist sendikalar ve korporasyonlar aracılığıyla yerine getirecektir. Şöyle ki, devlet emeği ve sermayeyi temsil eden sınıflara eşit yetkiler ve görevler tanıyarak sınıflar arası mücadeleyi önleyecek, emek ve sermaye unsurlarının eşit şartlar altında temsil edilecekleri korporatif organlar yani korporasyonlar aracılığı ile de süper partis yani sınıflar üstü hakem rolünü oynayarak sınıflar arası dayanışma ve işbirliğini gerçekleştireceklerdir. Korporatif ekonomi sisteminin uygulanmasının ortaya koyduğu üçüncü özellik ise devletin ekonomiye hakim olmasıdır. 1922 yılından sonra İtalya'da başlıca amacın güçlü bir devlet kurmak olduğu görülmektedir. Ekonomi toplumların hayatında başlı başına bir güç olduğundan bu gücün devletin dışında kalması halinde devlete karşı harekete geçebilecek bir kuvvet niteliğini alacağı, böyle bir durumun devleti zaafa uğratacağı düşünülmüştür. Bu nedenle ekonomik güçlerin devletin içinde yer alması, ekonominin siyasete tabi ve bağlı kalmasına çalışılmıştır. Bu bakımdan korporatif ekonomi sistemi bir yandan liberal ekonomi sisteminden ayrılırken, öte yandan sosyalist ekonomi sisteminden de değişik bir durum yaratmaktadır. Liberal ekonomi sisteminde temel ilki olarak ekonominin siyasetin dışında yer aldığı kabul edilmiştir. Devlet ekonomik güçlere diledikleri gibi hareket etmek olanağını tanımıştır. Sosyalist ekonomi sisteminde ise ekonomik güçlerin devlete hakim olmaları prensibi kabul edilmiş, ekonominin siyasetin yerini alacağı öngörülmüştür. Buna karşılık korporatif ekonomi sisteminde bir yandan devletin ekonomik faaliyetleri düzenleyeceği, koordine edeceği ve öte yandan ekonomik güçlerin devlet faaliyetlerine katılmalarını sağlayan bir sistem kurulmak istenmiştir. Devlet siyasal bir kurum olarak varlığını sürdürecektir. devlet ekonomik hayatta müteşebbis durumuna geçmeyecektir. Ekonomik işletmelerin sorumluluğunu yüklenmeyecektir. Fakat tüm ekonomik hayatı bir kamu kuruluşu olan korporasyonlar aracılığıyla düzenleyecektir. Mussolini iktidara geldikten sonra devletin ehil olmadığı alanlarda yetkilerini ve ayrıcalıklarını bırakması gerektiğini söylemiş ve kısa bir süre sonra da devlet tekelinde bulunan bir kısım faaliyetler özel teşebbüse devredilmiştir. Devlet ekonomik hayata nasıl, ne şekilde, ne zaman müdahale edeceğini takdir edecek ve bundan sonra müdahaleyi korporasyonları harekete geçirerek gerçekleştirecektir. Kooperatif ekonomide devletin müteşebbis durumuna geçmeyeceği kabul edildiğinden özel teşebbüse bu ekonomi sisteminde büyük yer ayrılmıştır. Özel teşebbüse ait işletmelerin kamu işletmelerine oranla daha iyi randıman sağladığı, daha az masraflı olduğu ileri sürülmüştür. Ne var ki özel teşebbüsünde kendi haline bırakıldığı zaman yalnızca özel çıkarlarını sağlamak amacıyla hareket ettiği ve kamu çıkarını göz önünde tutmadığı açıklanarak devletin ekonomik faaliyetler üzerinde kuracağı denetim ile de bu sakıncanın ortadan kaldırılabileceğine inanılmıştır. Kooperatif ekonomi sisteminde ekonomik faaliyetlerin kişiler tarafından yönetileceği fakat kişilerin bu faaliyetlerinden ve işletmelerinin yönetiminden devlete karşı sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Çünkü kooperatif ekonomi sisteminde ulusal çıkarları ilgilendiren ekonomik faaliyetler devlet tarafından kişilere verilen bir görev, fonksiyon niteliğini taşımaktadır. İtalyan iş şartını 7 Taksim 2. maddesinde özel işletmenin ulusal çıkarı ilgilendiren bir fonksiyon olduğu, işletmeyi yöneten kişinin devlete karşı sorumlu olduğu açıkça belirtilmiştir. Özel teşebbüsün korporatif ekonomide üstün amacını gerçekleştiremeyecek durumda olduğu ya da yeterli olmadığı ya da devletin üstün çıkarları gerektirdiği zaman devletin özel teşebbüse müdahale edeceği ve bu müdahalenin kontrol, teşvik ya da doğrudan doğruya yönetim şeklinde olacağı kabul edilmiştir. İş şartı madde 9. Korporatif ekonomide özel mülkiyette sosyal bir fonksiyon niteliğinde görülür. Yani mülkiyet hakkı sahibi bir sosyal fonksiyon yapan kişi durumundadır. Bunun sonucu olarak fonksiyon gerektiği gibi yerine getirilmez ise devletin bu fonksiyonu o kişinin elinden alma yetkisi olacaktır. Böylece kooperatif ekonomi sistemi özel mülkiyete ve özel teşebbüse dayanan liberal ve sosyalist ekonomi sistemlerinin bir sentezini yaptığı iddia edilen, gerçekte ise devletin ve devlete hakim olan sınıfın korporasyonlar aracılığı ile tüm ekonomik hayata hakim olduğu bir sistem olmuştur. 3. Faşist devletin siyasal yapısı. Faşist devlet siyasal bakımdan korporatif temsil sisteminin kabul edildiği bir devlet olarak görülür. Korporatif temsil nedir? Korporatif temsil sistemi nasıl bir temsil sistemidir? Bu soruların cevaplarını aramadan önce kullandığımız korporatif temsil terim üzerinde bir açıklama yapmak gerekiyor. Doktrinde genellikle mesleklerin temsili, çıkarların temsili, aile kuruluşunun temsili, korporasyonların temsili, sosyal kuruluşların temsili, organik temsil gibi terimler kullanılmaktadır. Biz faşist devlette temsil konusunda bütün bu sözcüklerle açıklanmak istenen kavramları kapsayan korporatif temsil terimini kullanmayı tercih ettik. Korporatif temsil nedir sorusuna karşılık korporatif temsil, faşist devlette toplumun ve devletin temelini meydana getirdiği kabul edilen, çeşitli sosyal kuruluşların ve bunlar tarafından temsil edilen çeşitli çıkarların, devletin siyasal yapısı, siyasal örgütü içinde temsil edilmesidir diyebiliriz. Sosyal bakımdan faşist devletin sosyal kuruluşlara dayanan bir devlet olduğunu biliyoruz. İşte bu sistemde toplumun hukuken ve siyaseten örgütlenmiş biçimi sayılan devletin siyasal yapısının da sosyal yapısına uygun olması gerektiği düşünülmüştür. Bu uygunluğun ise kendine özgü hayatı, kişiliği ve çıkarları bulunan, çeşitli amaçlara hizmet eden, çeşitli fonksiyonları yerine getiren sosyal kuruluşların devletin siyasal örgütü içinde temsil edilmesiyle sağlanabileceğine inanılmıştır. Faşist devlette devletin siyasal yapısında bireylerin değil sosyal kuruluşların ve bu kuruluşlar tarafından temsil olunan ve korunan çıkarların temsil edilmesi gerekmektedir. Çünkü bilindiği gibi bu devlet sisteminde kişilerin hakları yoktur ancak görevleri vardır. Kişi toplumda yaptığı fonksiyonunun önemine göre değer taşımaktadır. Faşist devlette her hakkın, yetkinin kaynağı bir görev ve fonksiyon olduğuna göre devletin siyasal örgütü içinde temsil edilme hakkı da ancak bir fonksiyon karşılığı olarak tanınmak gerekir. daha açık olarak toplumdaki önemli fonksiyonların sosyal kuruluşlar tarafından yerine getirildiği kabul edildiğinden ve her hakkın kaynağı da bir fonksiyon olduğundan, devletin siyasal örgütü içinde temsil edilme hakkı da bu sosyal kuruluşlara tanınmıştır. Bireylerin ise ancak bu kuruluşlar aracılığı ile ve bu kuruluşlar içinde yer almaları nedeniyle temsil olunacakları kabul edilmiştir. Kısaca faşist devleti hak, yetki ancak görev ve fonksiyon karşılığı tanındığına ve hak yetki kaynağı olarak da sosyal kuruluşlar kabul edildiğine göre temsil edilme hakkı da bireylere değil fakat sosyal kuruluşlara tanınmıştır. Böylece korporatif temsil sistemi faşist devletin dayandığı sosyal temelin siyasal alandaki doğal ve mantıki sonucu olarak ortaya çıkar. Korporatif temsilde çeşitli sosyal kuruluşlar tarafından yerine getirilen görevler aynı derecede önemli sayılmadığından sosyal kuruluşların yaptıkları görevin önemi ölçüsünde temsil edilme hakkına sahip olmaları gerektiği sonucuna varılır. Korporatif temsilde temsilcilerin bağlı oldukları sosyal kuruluşları ve bu kuruluşlar tarafından korunan çıkarları temsil edecekleri kabul edilmiştir. Yani korporatif temsilde çıkarların temsili söz konusudur. Korporatif mecliste başka korporasyonlar biçiminde örgütlenmiş meslek kuruluşları olmak üzere toplumda bir fonksiyon yerine getiren, bir hizmet gören bütün teşekküllerin temsil edilmesi gerekmektedir. Faşist devlette sosyal kuruluşların temsilcilerinin seçimi ise bazı sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Şöyle ki bu sistemde çeşitli sosyal kuruluşların temsilcilerinin her birinin kendi statülerine göre yetkili organları tarafından seçilmeleri gerekir. Çünkü bu temsil sisteminde önemli olan seçim sonucunda kurulacak korporatif mecliste çeşitli sosyal kuruluşlar içinde yer alan bireylerin değil fakat bu kuruluşların birbirin bir bütün olarak temsil edilmeleridir. Bunun için de sosyal kuruluşları hukuken temsil eden yetkili organların o kuruluşları devlet örgütü içinde temsil edecek üyeleri seçmeye yetkili olduğunu kabul etmek zorunluluğu vardır. Esasen meslek kuruluşlarının korporasyonlar şeklinde örgütlendikleri bir toplum düzeni içinde korporasyonları temsil edecek üyelerin korporasyonlara dahil kişiler tarafından değil de doğrudan doğruya korporasyonların yetkili organları tarafından seçilmesi zorunluluğu kendini gösterir.